Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün de inşallah sizlerle birlikte olacağız. Kıymetli bir dostumuzla, konuğumuzla önemli bir konuyu, önemli bir sancımızı, yaramızı ve buna üretilen çözüm örneklerini inşallah kendisinden dinlemiş olacağız. Sizlerle paylaşılmasına vesile olmuş olacağız. Malumunuz her hafta bir güzel örneği, eğitim alanında yapılan güzel ve önemli bir çalışmayı sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Ki bu güzelliklerin daha da çoğalmasını arzu ediyoruz. Güzel örnekliklerin, sizin gibi güzel dinleyenlerimizin, güzel yürekli insanların gönüllerine ilham vereceğini ümit ediyoruz. Burada iyi bir, faydalı bir çalışmadan zevk ve haz duyarak dinleyen siz kıymetli dostlarımızın, ya benim buna nasıl bir katkım olabilir veya benim bunu işte kendi ilimde, kendi bölgemde nasıl bunun bir benzerini hayata geçirebilirim gibi iyi duyguların, Müslümanca duyguların gönüllerde yeşermesini arzu ediyoruz. O amaçla her hafta farklı bir konukla, farklı bir konuyla ve güzel bir başarı hikayesiyle karşınızda olmaya gayret ediyoruz kıymetli dostlarımız. Bugün de Eğitimde İyi Örnekler programında son yıllarda ülkemizin karşı karşıya olduğu gerçekten bir acı ve bir dram var. Bu dramla ilgili de üretilmiş tabii ki tamamını çözmeye yönelik bir çözüm üretilemiyor ama yine de Müslümanların kendi imkanları, kendi efendim güçleri nispetinde çeşitli kardeşlerimizin, dostlarımızın üretmiş olduğu hizmetler var. Bunları konuşacağız. Konumuz Suriyeli mülteciler, ülkemize sığınmak zorunda kalan, kendi ülkelerinde ciddi problemler yaşayan ve savaş ortamını gören, bundan dolayı ülkemize sığınmak zorunda kalan ve ülkemizin neredeyse bütün illerine, yani güney illerimizde belki sınır bölgeleri oluşturuldu ama çadır kentler oluşturuldu. Ama ta İstanbul'a kadar, efendim Edirne'ye kadar pek çok yerde Suriyeli ailelerin göç etmek zorunda kaldıklarını, oralara, o illere sığınmak zorunda kaldıklarını ve buralarda bir şekilde hayatlarını idame ettirmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Tabii ki bu bizim yüreğimizi parçalıyor. Bu bizi gerçekten ciddi manada duygulandırıyor, etkiliyor. Öyle efendim hikayeler dinliyoruz ki, duyuyoruz ki o insanlarla ilgili 2-3 ailenin tek bir evi paylaştığını, paylaşmak zorunda kaldığını, çocukların gerçekten çok sefil bir durumda olduğunu, ne bir eğitim imkanı, ne bir maddi imkanın tam manasıyla karşılanamadığını, hele bu kış günlerinde, bu soğuk kış günlerinde, bugünlerde artık kar bütün yurda hakim olduğu bu günlerde hepten çaresiz bir durumda olduklarını görüyoruz. İşte burada biz de tabii her birimiz kendi imkanları nispetince bir çözüm ortaya koymak, bir fayda sağlamak için uğraşıyor. Bir taraftan Suriyeli kardeşlerimizin gıdadır, temel ihtiyaçlarıdır bunlar karşılanırken, bir taraftan da bazı sivil toplum kuruluşlarının onların çocuklarıyla alakalı yoğunlaştıklarını, çocuklara özel programlar geliştirdiklerini, yani halkımız bu konuda çok duyarlı. Efendim gıda ihtiyaçları karşılanabiliyor, elbise ihtiyaçları belli oranlarda karşılanabiliyor ama çocuklar sokaklarda kalıyor. Türkiye'deki okullara da tam manasıyla yerleşemiyorlar. Çünkü dil problemi var, başka problemler var. Bu açıdan belli sivil toplum kuruluşlarımızda hızlı bir şekilde eğitim faaliyetleri koordine ederek çocukların, Suriyeli yavruların eğitimden kopmamalarını temin etmeye çalışıyorlar. Bu noktada Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın çok ciddi çalışmaları var. İşte bugün de burada Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'ndan Saadettin Ekinci Bey, Genel Müdür Yardımcısı, misafirimiz. Kendisi Suriyeli çocukların eğitimiyle alakalı önemli gayretleri olan, vakıf adına çalışmalar yürüten bir ağabeyimiz, büyüğümüz. Kendisiyle birlikte olacağız. Uzun bir giriş yaptım ama Saadettin Bey, hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Dinleyicilerimiz bizim bu girişlerimize biraz alışıklar. Bazen beni arayıp, ya hocam girişi yine uzun tuttun deseler de, ben konunun ehemmiyetine binaen hem konuğumuzu stüdyoya hazırlamak, konuya hazırlamak, o açıdan hem dinleyicilerimizi konuya daha çok adapte etmek, dikkatlerini çekmek açısından böyle bir giriş yapmayı faydalı gördüğüm için birazcık da belki konuyu uzattım ama Suriyeliler bizim için son derece önemli. İşte o hadislerde okuduğumuz, sohbetlerde okuyup gözümüzün yaşlandığı, o Ensar'ın vermiş olduğu o mücadeleyi belki bugün bizim vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Evet. Belki Suriyeli kardeşlerimiz için çok büyük bir ızdırap ızdırap ve acı ama bizim için de belki cennetin anahtarı olacak güzellikleri bulma noktası burası. Ben buradan sonra daha çok sizi dinleyeceğiz Saadettin Bey. Neler yapıyoruz Suriyelilerle ilgili? Ne tür çalışmalarımız var? Daha çok eğitim boyutu var ama evet. Tabii ki siz eğitim boyutunu yapıyorsunuz ama tabii bu eğitim boyutunu organize ederken ailelerle de bir şekilde temasınız oluyor.
Tabii.
Yani biraz dinleyicilerimizin şu kış günlerinde özellikle konudan da yakinen haberdar olmalarını ben önemsiyorum Saadettin Bey. Yani ne durumda Suriyeli aileler kısaca? Daha sonra siz eğitim olarak onların çocuklarına neler sunuyorsunuz? Çünkü takdir edersiniz 81 ilimizde bir sürü sivil toplum kuruluşu var. Her birinin de çeşitli eğitim hizmetleri var. Belki sizin bu çalışmanızı duyup birisi çıkacak diyecek ki ya biz de haftada 2 gün 3 gün burada bir program geliştirebiliriz bu Suriyeli çocuklara. Bir farkındalık da oluşturmuş olacağız böylece. Buyurun söz sizde.
Teşekkür ederim. Estağfurullah. Rica ederim. Girişiniz de çok güzel ve manidardı. Allah razı olsun. Tabii efendim sizlerin ifade ettiği gibi gerçekten bugün Suriye olayı bizim için çok boyutlu bir olay. Önce bir kere İslam dünyasının içinde bulunduğu bir fitne süreci var. Son döneme baktığımız zaman dünyanın birçok yerinde hep İslam ülkelerinde kaos var, kargaşa var, kan dökme var. Bunlar bizim için çok acı. Tabii bunları aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine bizlere bir nebze de olsa mucizevi kelamlarla işaret etmiş.
Evet.
Bu konularda aslında daha dikkatli olunması gerekiyor ama ne acıdır ki içinde yaşadığımız siyasi problemlerden dolayı yaklaşık 4 yıldır Suriye'de de çok ciddi bir dram yaşanıyor. Evet. Aslında malum haliniz bu olay başlayalı 4 yıl gibi bir süreç oldu ama bizlerin gündemine son 2 yılda çok daha yoğun bir şekilde girdi. Zaman zaman böyle toplu girişlerle bir günde yani 60-70 binleri ulaşabilecek sayıdaki evet. girişlerin olduğu zamanlar oldu. Ve bugün işte medya organlarında ve hükümet yetkililerinden de duyduğumuza göre 2 milyona yakın bir Suriyeli gerçeği var Türkiye'de. İstanbul'da çok önemli bunun bir yoğunluğunu kaldırıyor. Örneğin geçen hafta Bağcılar'daydık. Benim az önce ifade ettiğiniz gibi Hüdayi Vakfımızın çalışmaları haricinde de Suriyelilere yönelik yaptığımız destekler vardı.
Tabii.
Bu çerçevede Bağcılar Belediyesi'ne gittik okul açmak için. 44 bin kayıtlı Suriyeli var dedi.
Bağcılar'da. Çok büyük bir sayı.
Çok büyük bir rakam bu.
Evet.
Şu anda bizim Sultanbeyli bölgesine özellikle yoğunlaştığımız bölge 10 bin Sultanbeyli sınırları içerisinde 10 bin tane Suriyeli var. Bunların şu ana kadar 8 bin küsür tanesi 9 bine yakını resmi olarak emniyet tarafından kayda alındı. Geri kalan da sıra beklediği için kayda alınamadı. Yani 10 bin kadar Suriyeli sadece Sultanbeyli gibi biraz da kendi imkanlarıyla ancak kavrulabilen küçük bir ilçemizde ikamet ediyorlar. Gerçekten toplum olarak böyle bir vakayla karşı karşıyayız. Bu olayın birinci boyutu bir kere sizlerin de az önce ifade ettiğiniz gibi bugüne kadar hep kitaplarda okuyup duygulandığımız evet. Ensar Muhacir kardeşliğini bugün bizim yaşamamız gerekiyor. Evet. Ama teessüf ki Müslüman kardeşlerimizle, dindar arkadaşlarımızla konuştuğumda da beklemediğim bir şekilde zaman zaman insanlardan Suriyeliler kelimesini duyduğunda tepkiyle karşılaşıyorum.
Allah Allah.
Zaman zaman tabii ki olumsuzluklar da yaşanıyor. Yani sosyal olarak işte hırsızlık olayları veya toplumda bir takım vakalar yaşanabiliyor. Tahmin ediyorum bunlar da bir takım siyasi propagandalara alet de edildiği için çok abartılıyor. Ve toplumumuzda farkında olmadan bir tepkisellik görüyorum. En çok üzüldüğümüz noktalardan birisi. Çünkü bu bizim için manevi olarak bir imtihanın kaybı olabilir.
Evet.
Müminler biz inancımıza göre Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Tevbe suresinde zaman zaman imtihanlarla yani her zaman imtihan var ama zaman zaman da büyük imtihanlarla imtihan olacaksınız buyuruyor.
Evet.
Tevbe suresinde Estağfirullah. ثُمَّ اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ Siz her yıl bir ya da iki kere büyük imtihanla imtihan olacaksınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Fitneye düşüreceksiniz diyor. Bu açıdan bizlerin de hangi olayın bizim için manevi bir imtihan olduğunu bilmiyoruz.
Evet.
Bu önümüzde çok açık bir imtihan olduğuna inanıyorum. Allah-u Teala şu anda bizim müminliğimizin sadakatini, İslam'a karşı yapmamız gerekenleri bir anlamda bizi bununla test ediyor. Belki Suriyeli'yi başka şeylerle test ediyor ama
evet.
bizleri ise Bugün hamdolsun bu sosyal kaostan biraz uzak olduğumuz için, maddi imkanlarımız, ekonomik imkanlarımız daha iyi olduğu için herhalde Allah-u Teala bizi buradan imtihan ediyor. Bunun çok önemli olduğunu ve bu hususa dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum.
Bir de çok affedersiniz, şöyle bir şey de var. Evet, yani bu olayın farklı yorumları, farklı düşünmeleri olabilir. İnsanlar farklı şeyler düşünebilirler ama ortada da bir gerçek var. Yani bir şekilde bu insanlar buralara gelmiş. Ve bu insan 9, 10, 15 kişi bir evde yaşıyor. Evde değil, bir dükkanda yaşıyor. Yani sizin burada, yani bunu çok daha genel siyasi, sosyolojik söylemlerle yorumlamanızın, fikir üretmenizin bu insanlara reel olarak hiçbir faydası yok ve gözünüzün önünde mahvoluyor bu insanlar.
Bakın
yani.
İdris Bey, samimi söylüyorum. Emin olun ki radyoya hazırlık için gelmedim.
Evet.
Yani siz örneklediğiniz için söylüyorum. Geçtiğimiz hafta karşı tarafta tanıdığımız yaşlı bir hanımefendi, bir özel okulun da yönetiminde bulunan, bizleri aradı. Daha doğrusu vakıf yönetimimizi aramış. Onlar da bize havale ettiler. Ya karşı tarafta Şirin Evler'de Mahmut Bey Caddesi üzerinde mağdur bir aile gördüm. Baraka'da yaşıyor. Biz Hüdayi Vakfı'nı bu yönüyle tanıyoruz. Bir gidip ilgilenseniz nedir onlar dediler. Biz de gittik. İdris Bey, emin olun, bakın isterseniz siz de gidip görün. Bizi dinleyen dinleyicilerimiz de gidip görebilirler. Mahmut Bey Caddesi üzerinde, ana cadde üzerinde, Çetinkaya'ya yakın bir yerde 11 tane ikişer üçer metre veya 10 metrekareyi geçmeyecek tekli barikalar, böyle barakalar var.
Evet.
Ve burada 11 aile yaşıyor. Bir ailede 10 kişi yaşıyor. İsterseniz not almıştım.
Bir ailede
10 kişi. 6 kişi yaşıyor. 6 kişi, 7 kişi, 5 kişi, 2 kişi, 7 kişi.
Kaç metrekare bu barakalar?
Emin olun resmini çektim. Şu anda imkanım olsa, televizyon yayını olsaydı gösterirdim. 3 metreye 3 metre bazıları. Bazıları 3 metreye 4 metre.
Yani 12 metrede 10 kişi yaşıyor. Böyle
10
mi?
Kişi yaşıyorlar. Daha acısını söyleyeyim. Gerçekten insan anlatmakta zorlanıyor. Ben hayatımda hiç görmediğim bir soba gördüm orada. Gidip görebilirsiniz. Soba dediğinizde aklımızda bir tasavvur olur.
Evet.
İnsanlar bizim bildiğimiz 18 kiloluk yağ tenekesinin bir tanesini alta koymuş, alttan delik açmış. İkincisini üste koymuş, üstten boru yeri açmış, soba olarak kullanıyor.
Allah.
Ve hepsi böyle istisnasız. 11 ailenin 10 tanesinin sobası bu şekildeydi. Resmini de çektim. Şimdi bunlar varken biz burada artık olayın dediğiniz gibi sosyal siyasi boyutuna hiç bakmaya gerek yok.
Evet.
Önümüzde bir realite var. Hangi şartlarda ne olursa olsun, düşüncesi, yaşantısı ne olursa olsun, bugün bir Müslüman kardeşimiz gelmiş burada bu kadar küçük bir barakada yaşıyorsa biz bunun herhalde sorumluluğunu taşıyoruz diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
İşin birinci insani boyutu var.
Kesinlikle.
Bu noktada elhamdülillah vakfımızın çok güzel çalışmaları var ama hangi birine yetebiliriz? Bildiğiniz gibi Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı özellikle Anadolu yakasında, daha özelde de Sultanbeyli ve Samandıra bölgesindeki Suriyelilere yoğunlaşmış durumdayız. Hı hı. Samandıra bölgesini birazcık daha kardeş kurum diyebileceğimiz Boğaziçi Vakfı, gıda yardımı çerçevesinde güzel çalışmaları var. Eğitim çalışmalarını da arz edeceğim, birlikte çalışıyoruz
tabii
onlarla da. Sultanbeyli bölgesinde de bine yakın aile var. Şu anda Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın bizzat kendisinin envanterinde kayıtlı ve yardım ettiğimiz aileler var elhamdülillah. Zaten bizim eğitim yardımımız da önce böyle başladı. Önce insani yardımla başlamış, insani
Hüdayi
yardım birimimiz.
Temeli de böyle diyorsunuz.
Tabii yani. Temeli de öyleydi.
Evet.
Burada da öyle başladı.
Evet.
Yani önce bu insanların işte ilk geldikleri zaman, yani evini tutalım, bir ev bulmasına yardımcı olalım, evin en temel eşyalarına yardımcı olalım gibi bu aşamalar kat edildikten sonra da işte iş bulmalarına yardımcı olmaktan tutun çocukların eğitimi kadar, yani en azından onların bir şekliyle dar çerçevede olsa her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için elhamdülillah vakfımız çalışmalarını yürütmekte.
Elhamdülillah. Yani tabii sayı çok fazla, değil mi? Dediniz ya 44 bin kişi bir Bağcılar'da, 10 bin kişi Sultanbeyli'de.
Yani.
Ben şuna da zaman zaman dinleyicilerimizle paylaşıyorum. Kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz. Yani bizim Saadettin Bey gerçekten çok güzel, böyle çok özet bir şekilde drama anlattı bize. Biz tabii eğitimle ilgili konuya geçeceğiz ama öncesinde bu sosyal gerçekliği bilmekte fayda var. Yani burada sadece Hüdayi Vakfı Sultanbeyli'de bin aileye ulaşıyor, değil mi? Yani aşağı yukarı.
Tabii.
Belki yani. 10 bin Sultanbeyli'de var.
Şöyle özür dilerim, efendim? Bir açıklama da getireyim. 1000 aileyi sürekli sürdüremiyoruz.
Tabii ki.
Mesela temel ihtiyaçlarını karşılayıp bir işe girince o bırakılıyor. Ona sayede ayda bir gıda paketimiz gidiyor.
Evet. Evet.
Yeni aileleri
yeterli
alıyorlar.
Olmuyor. Onu tabii, vurgulamaya çalışıyorsunuz.
Bu, evet. Bununla birlikte 1000 rakam. Belki tabii. Aktif olarak evet. iletişim içinde olan 400, 500, 600 ailede işte, kalıyoruz. Tamam. Yani, İmkanlardan
tabii,
dolayı.
İmkan tabii imkan dahilinde. Burada şunu ben kıymetli dinleyen bizim inanan insanlar olarak şu mantalitede olmamız çok önemli. Bir büyüğümüz önemli bir şey söylemişti bir konuşmalarında. Demişti ki bugün bizim üzerimize düşen her bir ailenin Suriyeli bir aileyi kendisine kardeş edinmesidir.
Evet.
Yani bu problem böyle çözülür. Hüdayi Vakfı iki kat daha uğraşsa, iki katına daha çok ulaşsa ama çok fazla insan var. Yani bu belli vakıfların sadece yani biz dinleyenler olarak işte ya Hüdayi Vakfı yapıyormuş yeterli Allah razı olsun gibi görmeyelim. Yani biz kendimiz ne yapabiliriz buna bakalım. Yani buna bakmak zorundayız. Aksi takdirde on binlerce insan var. Yani Hüdayi Vakfı gibi 5 tane vakıf çalışsa yine bu problemin çözümüne bir şey olamaz. O büyüğümüzün sözü bizi etkilemişti gerçekten. Yani her bir aile demişti. Yani evine işte bir marketten arabayı doldururken ay başında bir arabada o Suriyeli kardeş edindiği aile için doldurmalı ve oraya gidip vermeli şeklinde bunu yapmışlardı. Bakıyorum ben bunu yapan insanlar da görüyorum çevrede.
Çok,
yani
çok
böyle var. Bir şeye gitmemiz lazım
tabii,
herhalde.
Tabii. Dün bir şey yaşadık. Evet, bir buyurun. Örnek anlatayım. Komşularımızdan eşi bizim ailenin Kur'an-ı Kerim dersine geliyormuş. Dramı orada konuşunca ya biz yardımcı olabiliriz demişler. Biz de tabii vakfa yönlendirmek istemedik çünkü henüz camiamızda tanıyan insanlar değildi. Dedim ki biz onları götürüp bir aileyle tanıştıralım.
Çok güzel.
Onlar destek olsunlar aynen bu dediğiniz çerçevede. İdris Bey'e gittik. Tabii gittiğimiz aile de dramlı. Yani o ailenin dramını da gerçekten paylaşmak isterim.
Ya.
Yani burada vicdanları belki gerçekten zorluyoruz ama.
Zorlamamız
duymak,
lazım.
Duymak paylaşmak lazım.
Evet.
Bu ailenin dramı şöyle başladı. Ekim ayının 7 veya 8'i Kurban Bayramı'nın 2. 3. günü Suriyeli arkadaşlar bizim evde bayramlaşmaya gelmişler. Gece saat 10.30'da onların kurduğu Zeyd bin Sabit Derneği var Suriyelilerin. O derneğin başkanı beni aradı. Fatih'te oturuyor. Hocam bir aile var dedi. Ya yardımcı olabilir miyiz dedi. Hayırdır dedim. 4 gündür Fatih Camii'nin bahçesinde kalıyorlarmış dedi.
Allah Allah.
Emin olun. Tabii o zaman havalar böyle değildi. Ekim ayı. Ama dedi çok dramatik, beyefendi ama birisi dedi, görme engelli. Hiç kimseler de yok dedi. İşte duymuşlar, Fatih'e gidin orada size yardım ederler diye. Bunlar da kiliste, kampta çok zor şartlarda kalınca kalkıp gelmiş ve 4 gün Fatih Camii'nin avlusunda kalmışlar. Sağ olsun bizim Sultanbeyli'deki arkadaşlarla iletişim kurdurduk, geldi. Onları birkaç gün derneğimizde barındırdık, orada bir küçük bir dernekte. Sonrasında bir ev tuttuk Sancaktepe'de. Ailenin 4 çocuğu var. Ev reisi görme engelli doğuştan. Geldiklerinde Ekim ayında geldiklerinde 15 gün bir çocuk kucaklarındaydı.
Aa.
Kaderin cilvesi. 4 çocuk. Çocuğun bir tanesinin başına evde uyurken şey isabet etmiş. Gülle isabet etmiş.
Allah Allah.
Kilise zaten o şekilde gelmişler ameliyat olmaya. Doktorlar bile yani yaşadığına şükredin. Bu olacak bir şey değil. Allah'ın lütfu. Demişler. Çok dramatik bir şekilde geldiler. İşte bunlara sağ olsun büyüklerimiz önce biz ev tuttuk, sahiplendik, eşya vesaire. Bu aileyi dünkü bahsettiğim komşumu da bu aileye götürdüm. Allah razı olsun. Sizi bizi tanımadığı için bilmiyorum. Bizi de şu anda dinleyeceğini tahmin etmiyorum ama keşke dinlemiş olsaydı. Hocam bu aileyi ben üstleniyorum. Bu aileye aylık ne kadar gideri var dedi. Dedim 350 lira kirası var, 100 lira fatura giderleri var, 450. Bir 500 lira dedim siz onlara verseniz her şeyle yetinir. Ben her ay 1000 lira dedi bu aileye getirip teslim
işte.
Edeceğim. Yani bunu herkes 1000 lira yapamayabilir.
3 kişi
ama
bir araya gelir yapar.
3 kişi bir araya gelir. Bir de bazı aileler var ki o kadar desteğe ihtiyacı yok.
Tabii, tabii.
Mesela iş buluyorlar
tabii.
Ama çok mağdurlar.
Ufak 700-800
yani. Lira konfeksiyonda çalışıyorlar.
Evet, evet.
İndirimli kartları yok zaten 200 lirası yol parasına gidiyor. 400 lirası 500 lirası kiraya gidiyor.
Yani.
Yani iş bulsalar da sıkıntılar var. Ama böyle küçük takviyeler bile onlar için şu anda gerçekten
son derece önemli. Şimdi inşallah eğitim olarak yani evet ailelerde bir dram var. herkes, her durumu olan aile bir aileyi kardeş edinmeli kesinlikle. Bu mesele ancak böyle halledilir. Yoksa sadece erzak paketleri vererek vakıfların da gücü bir yere kadar buna yetiyor. Bu efendim bir gerçek ama bir taraftan da bunların çocukları var. Bu çocukların da Suriye'ye dönüp dönemeyeceği, bunlar çok meçhul şu an için. Ve bu çocukların bir istikbali var, bir geleceği var. Her biri bir ayrı bir dünya bu çocukların. Ve bu çocuklar için de bir ayrı bir şey yapmak lazım. Yani bunlara çikolata paketi vermek, işte şeker vermek mesele değil. Yani bu çocukların Türkiye şartlarına alışması, bunların geleceği var. Yani hepsinin farklı bir umudu var, gönlünde bir heyecanı var. Görüyoruz bazılarının babaları şehit olmuş, kız çocuklarını, erkek çocuklarını görüyoruz. Bu çocukların hayata kazandırılması gerekiyor yeniden. İşte bu noktada Hüdayi Vakfı'nın öncülük ettiği, rehberlik ettiği diyelim, pek çok çalışma var. Bunlardan biraz bize bahsedebilir misiniz Saadettin Bey? Neler yapılıyor? Başkaları neler yapabilir sizin yaptıklarınız rehberliğinde, ışığında?
Yani eğitimle ilgili tabii bu bölümü ben biraz daha hızlı konuşarak değerlendirmek istiyorum. Tamam. Çünkü gerçekten anlatabileceğimiz çok şeyler var.
Eyvallah.
Çok da faydalı olabilecek inşallah. Belki inşallah bazı örneklerden bahsedebiliriz.
Memnuniyetle.
Şimdi malum haliniz sadece Hüdayi Vakfımız değil, Hüdayi Vakfımızın çatısı altında diğer bizim Boğaziçi Vakfımız olsun, işte sizlerin yürüttüğünüz Ufuk Eğitim, Lider Eğitim gibi müesseselerimizde elhamdülillah bir takım çalışmalar var. Özellikle yaz tatillerinde çocuklara yönelik yaz programlarıyla başlanmış. Ben eğitimle ilgili, Suriyelilerle ilgili Eylül ayının 15'inde çalışmaya başladım.
Çok güzel.
Yaz tatilinde işte kiralanmış iki binada eğitim hizmeti yürütmek istiyoruz dendi. Ne yapabiliriz diye bir ön çalışma yaptıktan sonra bunun en sağlıklısının Ankara'ya gitmek olduğu kanaati hasıl oldu. Ankara'ya gittim. Çok inanılmaz bir tevafuk oldu benim için. Çok etkilenmiştim. 23 Eylül'de Ankara'ya gittim. Gittiğim günü Suriyelilerin eğitimiyle ilgili genelge çıkmış. Ve o genelgeyi çıkartan yetkililerle buluştuk, konuştuk. O da hocam çok erkencisiniz, daha genelge bizim hiçbir yere gitmedi. Bir saat sonra göndereceğiz demişti. Bu noktadan da sivil toplum örgütlerinin genelde, Hüdayi Vakfı'nın da özelde gerçekten böyle hızlı ve pratik hareket etmesi beni sevindirdi. Malum haliniz devlet yapısı biraz atıl yürüyor, yavaş yürüyor.
Arkadan geliyor.
Hala arkadan geliyor. Vakit olsa anlatmak çok isterim. Oradan ben şunu öğrendim. Devletimiz sağ olsun, atıl da olsa arkadan da gelse hakikaten sahiplendiler, dertlendiler. Bunların eğitimini nasıl çözebiliriz diye düşünmüşler. Bazı konular biraz masa başında teorik kalsa da güzel şeyler ortaya konmuş. Özetle şu, bir, devletimiz diyor ki bu çocukların eğer Türkçe dil problemi yoksa ben ellerinde yabancı tanıtma kartı dediğimiz emniyete kayıtlı kart, ikame değil, sadece emniyete kayıt. Emniyete kayıt olduğuna dair kart olan her çocuğu yaşına uygun olarak devlet okullarına alırım diyor. Bu bir. İkincisi de ben okul açamıyorum ama diyor, sivil toplum örgütleri ya da Suriyeliler kendi imkanları içerisinde okul açmak isterlerse bir yer tahsis etsinler. Ben onlara Milli Eğitim'le müfredat vereyim. Bir de koordinatör, idareci vereyim. Ve bu okulu resmi olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı karnesi, diploması, sınavları geçerli olan bir okul kabul edeyim diyor. Tabii biz bunu öğrendikten sonra hemen döner dönmez bu çalışmanın bizim için daha uygun olduğunu düşündük. Ve bu çalışmaya başladık. Sultanbeyli'de iki ayrı binada mütevazi bir eğitim çalışmasıyla başlamıştık. Bunları hemen okula dönüştürmeye gayret ettik. Ve hamdolsun şu anda Sultanbeyli'de biraz hızlı ilerleyince Milli Eğitim Müdürlüğü de orada sahiplendiler. Sonra bize Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu'nu tahsis ettiler. Şu anda iki farklı yerde eğitim gören çocuklarımızı Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu'nun üst katlarına taşıdık. Ve hamdolsun 350 öğrenciyle
maşallah
okula devam ediyoruz. Okulumuz
maşallah
resmi olarak devlet tarafından kabul edilmiş. Türkçe öğretmenleri devlet tarafından atanmış bir eğitim hizmeti olarak devam ediyor. Bu çalışmayı yapınca Üsküdar'da yine bir sivil toplum örgütü böyle bir çalışmaya girmişler. Ancak kendi imkanlarının ve organizasyonlarının sıkıntılı ve yetersiz olduğunu ifade ederek bizden buranı da devralınması konusunda talepler olmuştu. Biz orayı da devraldık. Şu anda Üsküdar'da da İslam Medeniyeti Vakfı binasında 200 öğrenciyi sabahçı öğrenci olmak üzere normal lise, yani ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere okullarına devam ettiriyoruz.
O vakıf binasında.
Vakıf yani, binasında tamam. Tabii çok mahrumiyet şartları içerisinde. Yani bir vakıf binasında idare odasını sınıf yaptık. Taras katını sınıf yaptık. Çünkü okul bulamadık Üsküdar'da.
Kaç talebe
çok vardı üzülecek, orada? Çok üzülecek bir şey var İdris Bey. Evet. Bunu da bilmiyorum. Yayın politikası açısından uygun bulur musunuz ama biz Üsküdar'da bir devlet okuluna talip olduk. Tekli eğitim yapıyor. 2.30'da dersler bitiyor. Ankara'dan da bize zaten böyle yönlendirme olmuştu. Tekli eğitim yapan okullarla görüşün, faydalanabilirsiniz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sağ olsun bize kolaylık gösterdiler. Bu okulu tahsis için gereken şeyleri yaptılar. Ama birinci bölümde konuştuğumuz gibi işte toplumumuzun Suriyelilere tepkisi gibi ailelerden çok inanılmaz bir tepki aldık. Ve o okulun öğlenden sonra, evet bakın, öğlenden sonra çocuklarının olmadığı bir saatte kendi sınıflarının, çocuklarının okuduğu sınıfların Suriyeliler tarafından kullanılmasına kabul etmediler. Bu çok acı bir durumdu. Gerçekten bunu izah etmek, mantığını bulmakla ben çok zorlanıyorum. Dolayısıyla biz bir resmi yer bulamayınca orada da eğitimimize başladık. Şu anda
ne eğitim veriyorsunuz? Hani şimdi burası, örnek olsun dinleyenlere tabii, diye
burası söylüyorum. Normalde bu konuda zaten hamdolsun örneklerimiz oldu. Hatay'dan bile fakir arayanlar oldu ilçe milli eğitimden. Yani bunun yönetmeliğini okuduk, inceledik, çalışmayı örnek olarak başlayınca çok yorulduk ama şu anda herkese danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Elhamdülillah. Sistem şu İdris Bey. Normal bir lise müfredatını Milli Eğitim Bakanlığı bize veriyor. Yaklaşık 25 saatle 30 saat arasında dersler var. Tabii bunlar, bu dersler Suriye'deki müfredatla, ders kitaplarıyla Arapça olarak yürütülüyor. Suriyeli hocalar tarafından. Sadece buna ilaveten haftada 5 saat Türkçe eğitimi ilave yapıyoruz. Bunu da Milli Eğitim ister kendi öğretmenlerinden, isterse halk eğitimden açılmış kurs formalitesiyle Türkçe dersleri de yapıyoruz.
Tamam.
Tabii Milli Eğitim şunu da sivil toplum örgütlerine müsamaha gösteriyor. Yani siz buradaki programın ana umdelerini değiştirmemek kaydıyla ufak tadilatlar yapılabilir şeklinde. Onların zaten kendi eğitimlerinde din eğitimi olduğu için içinde Kur'an-ı Kerim'i var. Arapça zaten ana diller olduğu için bizim Türkçe gibi Arapçaları var. Din kültürü ahlak bilgisi dersleri var. Artı buna ilaveten Türkçe dersleri var. Yani bizim İmam Hatip Ortaokulu seviyesinde bir okul diyebiliriz okulun içeriği açısından. Anladım. Lisede kısmen İmam Hatip kadar yoğun olmasa da bir eğitim veriyorlar. Bunu Suriyeli hocalar veriyor. Şimdi bu olayı sahiplenmek isteyenler için mesela burada en büyük giderimiz öğretmen gider. Yani okulun başka bir giderleri yok aslında. Öğretmen giderini de şöyle düşünebiliriz. Biz bir öğretmeni kurtarmakla hem bir sınıfı kurtarıyoruz, hem bir aileyi kurtarıyoruz, hem gerçekten toplumda ileride yaşanabilecek sosyal felaketleri kurtarıyoruz. Yani okulların çok fazla bir maliyetleri yok.
Öğretmenlerin de çok ciddi bir maliyetleri yoktur. Türkiye'ye kıyasla söylüyorum.
Tabii ki biz halk eğitimin ödediği ders ücretinden biraz fazla ders ücreti ödeyerek yapabiliyoruz. Çünkü resmi olarak şu anda çalıştıramıyoruz. Çalışma Bakanlığı bunların çalışmasıyla ilgili de genelge hazırlıyorlar. Henüz yayınlanmadı. Çalışma çıkacak ama şu an için resmi çalıştıramadığımız için ders ücreti mahiyetinde ödeme yapabiliyoruz. Ve bu çerçevede çok küçük meblağlarla bir okulu rahatlıkla işletebiliyorsunuz. Yani okul dendiği zaman Türkiye'deki gibi bir özel okul giderleriyle düşünülmemesi.
Kıyaslanmaması lazım. Yani şöyle diyelim, herhangi bir derneğimiz varsa bu derneğin 3 tane de sınıfı varsa ki bunlar
4 sınıf diyelim. Çünkü ortaokul lise şeklinde çok rahat gündüzleri oranın en azından mesela ilkokul bölümünü en çok talep ilkokuldan geliyor. Acı bir şey daha var İdris Bey. Ekonomik şartlar ve zorluklar sebebiyle lise bölümündeki öğrenci sayımız çok az maalesef. Çünkü çocuklar şartlar gereği hepsi çalışmaya gidiyorlar. Gitmek zorunda kalıyorlar. İlkokullar için rahatlıkla yani Pendik'te, Kartal'da, karşı tarafta Esenyurt'ta, Avcılar'da,
Ankara'da,
Bağcılar'da,
Eskişehir'de, Kayseri'de özellikle.
Yani birinci kademe eğitimi açmak için 5 tane personelin maaşını ödemeniz yeterlidir. Ki bu maaşlarda dediğim çerçevede olduğu için maaşta değil ders ücreti. Bu çok güzel bir çalışma olabilir. Bu konuda arkadaşlarımızdan zaman zaman görüşmelerimiz oluyor ama bu programdan sonra duyup da böyle bir niyet olan arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz de olursa biz kendilerine her türlü resmi olsun, işletme boyutuyla olsun inşallah lojistik destek vermeye hazırız.
Yani Hüdayi Vakfı'na ulaştıklarında hudayivakfi.org sitesinde üzerinden çok rahat iletişim bilgileriyle size de ulaşabilirler. Allah'ın izniyle. Peki yani şeyi nasıl görüyorsunuz? Hani çocukların ilgisi alakası, yani o eğitime geldikten sonra geri dönüşümleri nasıl alıyorsunuz?
Şimdi
herhalde çok seviniyorlardır.
Geri dönüşümünü iki örnekle anlatabilirim. Evet. Birincisi, Suriye'nin burada geçici hükümet diye kurduğu bir yapı var. Hmm. Bunların Milli Eğitim Bakanlıkları var. Hmm. Onlar İstanbul'da açılmış okulları ziyaret ediyorlar. Hmm. İstanbul'da 40 tane bu çerçevede açılmış Suriyeli okulu var. Hmm. Üç arkadaşımız yetkililer oradan bizi geldiler. Ziyaret ettiler. Ziyaretten sonra gelen hocamlardan bir tanesi, hocam dedi, çok ilgimi çekti. Hangi okula gittiysem çocukların üzerinde ızdırabın çocuğu olduğu, savaş çocuğu olduğunu bir şekliyle derin bakışlarından hissediyorum. Ama burada çocuklar cıvıl cıvıl dedi.
Maşallah.
İnanın ki. Bunu nasıl yaptınız dedi. Biz bir şey yapmadık ama dedim, biz önce bunların ailelerine sahip çıkmıştık. Bir takım sosyal ihtiyaçlarına sahip çıkmıştık. Bir bu. İkincisi dedim, bizim öğretmenlerimiz gerçekten burada dedim onlara annelik yapıyorlar, babalık yapıyorlar. Şefkat sahip davranmaya çalışıyorlar. Çocuklara tabii sağ olsun bu noktada Boğaziçi Vakfımızda gıda bankacılığı üzerinden resmi olarak öğlende sandviç meyve suyu veriyor. Çocuklar çok bundan güzel. Çok mutlu oluyorlar. Bu geri dönüşüm olarak yani çocukların bir kere o savaştan ya da zor şartlardan kalan ızdırabın etkisinde kalmamaları en büyük şu an için bizim için bir geri dönüşüm.
En büyük belki yapmamız gereken de bu rehabilitasyonu sağlamak, evet, yani o psikolojiden kurtarmak.
İkinci bir örnek, anekdot anlatayım. Bu Yıldırım Beyazıt Okulu'na taşınma sürecine girince orada da tepki aldık. Özellikle okul aile birliğinden vesaire. Sonra dedi ki biz bu öğretmenlerle okul aile birliğiyle toplantı yapalım, konuşalım, derdimizi anlatalım. Sağ olsunlar, onlar da gerçekten anlayış gösterdiler. Sonra kabul ettiler. Hatta orada yani çocukların işte ahlaki noktadan etkilenirler mi, etkilenmezler mi gibi konular konuşulmuştu. Ama okula taşındık İdris Bey. Üç gün sonra Yıldırım Beyazıt'ın ilk öğretim bölümündeki devletimizin öğretmenleri üst katı gezmeye geldiler. Gezdikten sonra bir öğretmen dedi ki, hocam bir şey söyleyeyim mi dedi. Bu çocuklar bizimkinden çok ahlaklıymış dedi.
Allah Allah.
Gerçekten.
Allah Allah.
Biz dedi bunlardan kötü etkilenecekler diye görmüştük. Ama maşallah çocuklar dedi çok ahlaklılar. Şüphesiz belki dindarlığın da etkisi var ama sanıyorum biz oraya geçtiğimizde, tabii 2,5 ay sonra geçtik. Biz Ekim'in 10'unda başladık eğitime. Geçtiğimiz hafta resmi olarak okula geçebildik. Bu 2,5 aylık verilen eğitimin de çocuklardaki yani geri dönüşüm olarak önemli bir tezahür olduğuna inanıyorum. Eyvallah,
çok güzel. Peki bunlar daha sonra bu bilgi de çok önemli. Çünkü Anadolu'da veya herhangi bir yerde bu işi yapacak kişiler bu 8 yıl devam edecek mi? Yani bu çocuklar daha sonra devlet okuluna mı geçecek? Buradaki ilişki ne?
Her istediği zaman, her seviyeden,
evet,
Türkçe'yi öğrenebildiği, Türkçe dersleri anlayabilecek seviyeye geldiğinde okullar resmi olduğu için Türk çocuğu nasıl bir okuldan başka okula nakil yapıyorsa bu okullardan devlet okuluna nakil yapabilecekler.
Tamam. Yani
dolayısıyla 1 yıl, 2 yıl bile bu yükü kaldırıp yani, Türkçelerine destek olup onların duygu ve şefkatleri noktasında ihtiyaçlarını karşılayıp toplumda problem olma noktasında önlemleri alırsak diğer kendi okullarımıza buradan nakil yapıp bu süreç tamamlanabilir.
Kesinlikle bu bilgi de çok önemli. İnsanları daha da cesaretlendirir. Yani tabii, 1 yıllık bir kurs gibi düşünebiliriz açıldığında.
Doğrusu biz baştan öyle başladık. Evet, 1 yıllık ben kurs diye başlamıştım ama Ankara'ya gidip süreci görüp okul karşımıza çıkınca dönüştürdük ki hiçbir farkı yok.
Ki okula istediği zaman gidebilecek ki okula gitmesi de belki hedefiniz.
Tabii.
Bilmiyorum.
Şunu da ifade edebilirim. Okul açmakta cesarete olamayan arkadaşlarımız aynen dediğiniz gibi ve bizim baştan düşündüğümüz gibi 1 yıllık kurs açabilirler. Çocuklara çok yoğun bir Türkçe ve hayat bilgisi, sosyal bilgileri, sosyal çevreye uyum, temel bilgiler verildikten sonra çocuk bir sonraki sene devlet okullarına gidebilir.
Çok.
Yani her halükarda çözüm çok İdris Bey, bu var. Eğitimle ilgili süremiz sanıyorum
sonra doğru yaklaşıyoruz. Son şeyler varsa alalım.
Bir projem vardı, bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü belki bu konuda sponsor bulacağımız dostlarımız, dinleyicilerimiz de olabilir. Şimdi biz bu daha önceden kiraladığımız binalardan çıkıp devlet okuluna taşınınca bu binaları bırakmak istemedik. Çünkü Sultanbeyli'de şu anda kiralık bina da bulmak çok zor oluyor. Ne yapalım diye düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen şey bu binalarda yetişkinlere yönelik eğitim verebiliriz dedik. Çünkü bunların da çok ihtiyacı var.
Aileleri.
Ailelerin de ihtiyacı var. Çocukların da ihtiyacı var. Ama özellikle bu okula getirdiğimiz çocukların ailelerinin yetişkinlerine yönelik. Bunu da ben daha önce ilk okul olmadan önceki bir yıllık kurs düşüncemiz döneminde nasıl bir resmi kuruma dönüştürürüz düşündüğümüzde Sultanbeyli Müftülüğü ile görüşmüştük. Müftülük DES statüsü Kur'an kursu açılabileceğini söylemişti. Biz şimdi bu boşalttığımız binaları Suriyeli yetişkinlere yönelik DES statüsü Kur'an kursu olarak açmak istiyoruz.
Harika.
Ve bu statüde açıldığı zaman gündüz hanımlar gidip orada rahatlıkla dini bilgilerini alırlar bir. İkincisi halk eğitim üzerinden herhangi bir ücret talep edilmeden yani masraf gerektirmeden o bölgede yaşayan hanımlara Türkçe rahatlıkla kurslar yapılabilir. Akşamları da yetişkinlerin biz bugün mesela Sultanbeyli'de yapıyoruz. İşte gidip bir anlamda hasbihal edebileceği, dertleşebileceği, yetişkinlerin toplandığı bir dernek merkezi çok gibi güzel faaliyet görür.
Çok
bu açıdan olur. Yani şöyle bir teklifim var. Bir daire tutsak, orada bir Suriyeli hocaefendi çalıştırsak, daire kirası, hocaefendinin ödemesi ve sadece fatura giderleri. Bunlar yani tahmini olarak sanıyorum 2500 lira gibi bir rakamı aşmayacaktır. Böyle her yerde bir ev açarak bunların hem dini açıdan ihtiyaçlarının karşılanması hem de sosyal olarak toplumumuza uyum süreçlerinin adaptasyonu hızlanması noktasında çok önemli olduğuna inanıyorum.
Çünkü
insanlar zaman zaman mesela ev sahibi kiracı arasında polemikler yaşanıyor. Dil olmadıkları için birbirlerini yanlış anlıyorlar.
Ondan da kavga ediyorlar belki yani.
Yani çok bilmiyorum gerçekten yaşanmış mı? Arkadaşlar bir uç örnek verdiler de biraz sanki şey geldi bana uç bir örnek. Ev sahibi kirayı almak için zorlayınca kiracı da Suriyeli ödemeyince hani bizde şöyle bir işaret vardı elinizi boğazınıza götürürsünüz. Açım bir şey yok anlamında. Buradan bittim anlamında. Bu bunu yapıyor. Ev sahibi de ya bu adam beni ölümle tehdit ediyor, bu beni kesecek diye algılıyor.
Yanlış anlıyor.
Tek problem dil problemi. Yani, ortada bir dil problemi var.
Tabii, o açıdan
bu insanlara hem dil kursu hem dini eğitimlerini verme açısından bu tür projelere çoğaltıp yoğunlukta yaşanan yerlerde bir dairenin kirası ve bir hocaefendi en azından bir hocaefendiyi kurtarmış oluruz.
Kesinlikle.
Yani bugün o kadar
bir sürü de insanı kurtarmış
oluruz. O kadar çok mağdur hocaefendiler var ki.
Tabii.
Geçtiğimiz cumartesi biz bunları bir araya getirelim dedik. Eğitimciler buluşması diyerek cumartesi günleri toplanmaya karar verdik. Bir arkadaşımız geldi. Hocam iki odalı bir evde yaşıyorum dedi. Tabii onlar da biraz daha çocuk sayısı bize göre modern toplumda bir adım geri oldukları için daha fazla 8 çocuklu bir aile iki odalı bir yerde yaşıyor. Hiçbir gelirim yok diyor. 6 aydır o işte sivil toplum örgütlerinden gelen yardımlarla ayakta duruyorum diyor. Şimdi böyle bir hocaefendiye hem ilmin vakarını korumuş oluruz, ilmi koruruz.
Tabii.
Hem hocaefendinin toplumdaki saygınlığını koruruz. Hem dini hizmet yapmış olur hem de toplumdaki bu sosyal sürecin, rehabilite sürecini hızlandırmış olur diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Bu açıdan bu çok kolay ve herkesin her yerde uygulayabileceği bir proje. Bir daire tutulup orada böyle bir çalışma başlatılabilir diye düşünüyorum inşallah.
Yani çok önemli, çok kıymetli bilgiler bizle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Bir iki daha müsaade ederseniz hemen kısaca anlatayım. Suriyelilerin eğitimine destek noktasında bu Zeyd bin Sabit Derneği güzel çalışmalar yapıyor.
Evet.
Onlar bir takım eğitim materyallerinin basılması noktasında bizden talepler oldu. Bizler de sağ olsun hayırsever insanlarımızın sponsorluğuyla Erkan Matbaası'nda temel dini bilgiler kitaplarını bastırdık. Şimdi de Suriye'nin içerisinde, Türkiye'de değil, kuzey bölgede yani şu anda muhalif güçlerin kontrol altında olan yerlerde okullar açılmış. Orada bizim İmam Hatip türünden ama Diyanet'e bağlı, oran Diyanet'e bağlı okullar var. O okulların eğitim malzemelerinin basılmasıyla ilgili bizden destekler istediler. Şu anda bu noktada inşallah destekler arıyoruz, sponsorlar arıyoruz.
İnşallah.
Onları da inşallah bastırmaya gayret edeceğiz.
İnşallah efendim.
Bunun haricinde yine bu eğitime gelen çocukların, bizim okullarımıza gelen çocukların da az önceki bahsettiğim mahalle aralarında tutacağımız dairelerde boş zamanlarının değerlendirilmesi ve onlara ek eğitim verilmesi noktasında da
inşallah.
Bir takım çalışmalarımız olacak.
İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz duydunuz. Başından beri dinleyen kıymetli dostlarımız daha belki konuya vakıf olmuş oldular. Yanı başımızda büyük bir ızdırap yaşanıyor. Buna duyarsız kalmamak lazım. Belki biz arabamızla geçiyoruz ama orada gördüğümüz o kulübede ve 12 metrekarelik bir yerde 10 tane insan derme çatma bir ortamda hayatını idame etmek zorunda kalmış durumda. Allah korusun biz de aynı pozisyonlarda olabilirdik. Hiçbirimiz kendi kaderimizi kendimiz tayin etmiyoruz ki. O coğrafyalarda doğmuş insanlar olup buralara gelmiş kişiler olabilirdik. Allah muhafaza. Yani onun için buna duyarsız kalmamalıyız. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? İşte o büyüğümüzün de ifade ettiği gibi her bir Müslüman aile Suriyeli bir aileyi kendine kardeş edinmeli. İşte o sohbetlerde dinleyip gözyaşları döktüğümüz, duygulandığımız o ensar ruhunu bugün yaşatma fırsatı bizim elimizde esasında. Ki hep söylüyorum ben, dinleyenlerimiz alışıktır. Biz çok güzel duygulanırız, çok güzel ağlarız biz. Efendim çok güzel böyle metiyeler düzeriz. Bu tür şeylerimiz çok iyidir ama bizim harekete geçmemiz isteniliyor. Yani dinimizin özünde de bu var. Hareket insanı isteniliyor. Dolayısıyla duygulanmak, vah vah demek, dizlerimize vurmak, ağlamak yetmiyor. Ben ne yapabilirimi sorgulamak gerekiyor. Sadece belli vakıfların çabaları da buna yetmiyor. Çünkü binlerce, on binlerce insan var. Bizi buradan dinleyen Ankara'sından Erzurum'una, Kayseri'sine, Eskişehir'ine, Konya'sına kadar her bölgede bir şeylerin yapılması lazım. Belki belediyelerin bu noktada biraz daha fazla inisiyatif alması lazım. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının mekanlarını, işte gündüzleri belki boş kalan o mekanlarını, sınıflarını, odalarını eğitim için bir fırsata dönüştürmesi lazım. Ve oralarda işte Saadettin Bey'in de anlattığı şekilde bir programı nasıl uygulayabiliriz? Bu çocukları bari kurtarsak diye bir arayışın içerisine girilmesi gerekiyor. Önümüzde büyük bir yangın var ve bizim bu yangına duyarsız kalırsak bu yangın her tarafa sıçrayabilir ve bizi de ciddi manada rahatsız edecek boyutlara gelebilir. Bunun için tedbir almalıyız. Müslümanca duyarlılığımızı ortaya koymalıyız diyoruz ve programımızı sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla, bu hafta Hüdayi Vakfı'ndan Saadettin II. Bey'i misafir ettik. Önümüzdeki hafta farklı bir konukla karşınızda olmayı ümit ediyorum. Bu arada belki dinleyenlerimizden nasıl ulaşacağız biz bu konularda destek sağlamak istersek diye merak eden olursa Hüdayi Vakfımızın internet siteleri var. Oradan çok rahat iletişim bilgilerini alıp ilgili arkadaşlarımıza insani yardımda bulunacaklar o bölüme, eğitim yardımında bulunacaklar, eğitime destek olmak isteyenler Saadettin Bey'e hüdayivakfi.org sitesinden çok rahat ulaşabilirler. Destekle bulunabilirler. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tekrar buluşmak üzere efendim.